Ayrım 18. Aklı Kemal 4. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 242. Ayasofya Camii'nde Türkçe Kur'an. Daha önce anlattığım gibi Atatürk, 1932 yılı Ramazan ayında Türkçe Kur'an, dua, ezan çalışmalarını başlattığında, Doktor Reşit Galip'in Türk'ün Milli Dini, İslamiyet adlı tezini Ayasofya Camii'nde tartışmalı olarak halkın huzurunda açıklamasını istemişti. Ancak hükümetin bu konudaki çekinceleri yüzünden bu düşüncesinden vazgeçmişti. Ancak bu sefer de din dilinin Türkçeleştirilmesi sürecinde Ayasofya Camii'nde çok görkemli bir dini tören düzenlenmesini ve bu törende okunacak Türkçe Kur'an-ı Kerim'in radyodan yayınlanmasını planlamıştı. Daha önce Yerebatan ve Sultanahmet camilerinde gerçekleştirilen dini törenleri çok beğenen Atatürk, çok daha geniş katılımlı ve çok daha görkemli bir dini töreni Kadir Gecesi'nde Ayasofya Camii'nde yaptırmıştır. Ayasofya Camii'nde yapılacak büyük dini törenin coşkusunu daha da artırabilmek için bu törenin özellikle Kadir Gecesi'nde yapılmasını istemiştir. Okur AGE sayfa 19. Atatürk'ün Türkçe Kur'an çalışmaları için bir Ramazan ayını ve Kadir Gecesi'ni seçmesi çok anlamlıdır. Bilindiği gibi İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim bir Ramazan ayında Kadir Gecesi inmeye başlamıştır. Atatürk bu İslami inanç nedeniyle Türkçe Kur'an çalışmalarını özellikle Ramazan ayında gerçekleştirmiştir. 1932 yılı Ramazan ayının 26. gecesi Ayasofya Camii'nden yükselen Türkçe Kur'an nameleri aynı anda hem Ayasofya'nın o devasa kubbesinin altında toplanmış on binlerce Müslüman Türk'ün hem de radyoları başındaki milyonlarca Müslümanın kalbine işlemiştir. Şimdi sözü o gece Ayasofya Camii'nde Türkçe Kur'an okumakla görevli Hafız Yaşar Okur'a bırakalım. Akşam namazından sonra kapılar kapatıldı. İlahiler ve ayin-i şerif okundu. Hoparlörler caminin her tarafına konulmuştu. Bu dini merasim Türkiye'den ilk defa radyo ile bütün dünyaya yayılıyordu. Sıra Mevlid'e geldi. 20 hafızın iştirakiyle okunan Mevlid pek muhteşem ve ulvi oldu. Perde perde yükselen bu ilahi nameler Ayasofya Camii'nin nidalarından Türkiye sathına ve tüm dünyaya yayılıyordu. Cemaat sanki büyülenmişti. Hele muazzam cemaatin de iştirak ettiği tekbir sedaları insana havalanacakmış gibi bir hafiflik hissi veriyordu. Okur AGE sayfa 20-22. Cumhuriyet Gazetesi Ayasofya Camii'ndeki o görkemli töreni ertesi gün 70 bin kişinin iştirak ettiği dini merasim başlığıyla manşetten vermiştir. Haberin alt başlıkları da şöyledir. Dün gece Ayasofya Camii şimdiye kadar tarihinin kaydetmediği emsalsiz dini tezahürata sahne oldu. Ayasofya'da 40 bin kişi vardı. Camiye sığmayan 30 bin kişilik bir halk kitlesi meydanları doldurmuştu. Namaz kılınırken kalabalıktan secde edilemiyordu. Türkçe tekbir halkı ağlatıyor, amin sedaları asumana, göklere yükseliyordu. Cumhuriyet bu alt başlıklardan sonra ilk sayfada haberin ayrıntılarına yer vermiştir. Dün gece Ayasofya Camii'nde toplanan 50 bine yakın kadın erkek Türk Müslümanlar 13 asırdan beri ilk defa olarak tanrılarına kendi lisanları ile ibadet ettiler. Kalplerinden, vicdanlarından kopan en samimi, en sıcak muhabbet ve ananeleri ile tanrılarından mağfiret dilediler. Ulu Tanrı'nın ulu adını semaları titreten vecd ve huşu ile dolu olarak tekbir ederken her ağızdan çıkan tek bir ses vardı. Bu ses Türk dünyasının Tanrısına kendi bilgisiyle taptığını anlatıyordu. Bir ihtiyar annenin gözlerinden çağlayan, bir genç delikanlının kirpiklerinden titrer gibi parlayan ve kalp kaynağından kopup gelen sevinç ve huşu ifade eden yaşlar, bütün bu samimi tezahüratın çok kıymetli birer ifadesiydi. Ayasofya Camii daha gündüzden saat 4'ten itibaren dolmaya başlamıştı. Mihrabın bulunduğu hattan son cemaat yerine kadar caminin içinde iğne atılsa yere düşmeyecek derecede insan vardı. Kadın erkek hep bir aradaydı. Herkes birbirine müşfik, sevecen bir lisan ile muamele ediyor, yer olmadığı halde çekilerek yer vermeye çalışıyor. Bu mukaddes gecenin ruhu niyetinden istifade etmek için koşup gelen herkes en ufak hareketlerinde büyük bir samimiyet ile meşbu, dolu bulunuyordu. Yatsı namazı yaklaşmıştı. Ayasofya artık dışarıdaki kapılarına varıncaya kadar insanla dolmuştu. Ve bütün kapılar kapanmış ve binlerce halk dışarıda kalmıştı. Yalnız caminin içinde 40 bin kişi vardı. Dışarıdaki avluda, şadırvanların bulunduğu meydanda da binlerce halk birikmişti. İçeride ve dışarıda olmak üzere 70 bin kişi bu 20 asırlık ibadetgahı ihata etmişti. doldurmuştu. Ezan okundu. 30 güzel sesli hafızın iştirak ettiği bir müezzin heyetiyle teravih kılındı. Halk o kadar mütekâsif, sıkışık bir haldeydi ki herkes birbirinin arkasına, ayaklarının arasına, hatta neresi rast gelirse secde ediyordu. Bir kısım halk da ayakta veya oturduğu halde namaz kılıyordu. Teravih biter bitmez caminin içinde emsali görülmemiş bir uğultu başladı. Bu ne bir nehir uğultusuna, ne bir gök gürlemesine, ne de başka bir şeye benziyordu. Herkes ellerini semaya kaldırmış dua ediyordu. Bu uğultu birkaç dakika devam etti. Mütakiben 30 güzel sesli hafız hep bir ağızdan tekbir almaya başladılar. Tanrı uludur. Tanrı'dan başka Tanrı yoktur. Tanrı uludur. Tanrı uludur. Hamd ona mahsustur. Bu Türkçe tekbir Ayasofya Camii'ni yerinden sarsıyordu. Halk da bu sesleri iştirak ediyordu. Tekbir hitam son buldu. Hafız Yaşar Bey tarafından Mevlid-i Şerif okunmaya başlandı. Mevlid en güzel sesli hafız tarafından okundu. Her bahis arasında Türkçe tekbir getiriliyordu. Peygamberimizin doğduğunu anlatan mısra okunmaya başlandı. Geldi bir akkuş kanadıyla revan. 40.000 kişi ayağa kalkmıştı. 40.000 kişi salavat getirdi. 40.000 kişi Türkçe tekbir aldı. 40.000 kişi heyecan duydu. Hafız beylerin lahuti sesleri, bilhassa Hafız Kemal ve Hafız Burhan beylerin bu binlerce senelik Tanrı ibadetgahını velveleye veren sesleri Ayasofya'nın muazzam kubbesinden etrafa dağılıyor, bütün kalpleri yeni yeni heyecanla dolduruyordu. Mevlid'den sonra Hafız Yaşar Bey Türkçe Kur'an'a başladı. Tebareke suresini okudu. Müteakiben Hafız Rıza, Hafız Seyit, Hafız Kemal, Burhan, Fethi, Turhan beylerle 30 hafız hep birer birer muhtelif makamlardan Türkçe Kur'an okudular. Her sureden sonra Türkçe tekbir alınıyordu. Nihayet saat 10'da dini merasim son bulmuştu. Hafız İsmail Hakkı Bey tarafından Türkçe çok belli bir dua okundu. Duanın sonlarında Hafız Yaşar Bey, Milliyet Hakimiyeti'nin tecelligahı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet paydar eyle ya Rabbi. Ulu Gazimiz Mustafa Kemal Hazretleri'nin vücudunu sıhhate daim eyle ya Rabbi. Diyerek dua ederken yine 40.000 kişi hep bir ağızdan ve candan, gönülden amin diyorlardı. Dua bitti. Gene hafız beyler Türkçe tekbir aldılar ve ibadet nihayet buldu. Ayasofya'daki bu merasim-i diniye radyo vasıtasıyla İstanbul'a Türkiye'nin her tarafında bütün dünyada dinlenmiştir. Evlerde bile hususi içtimalarda, toplantılarda Mevlid-i Şerif dinlenirken herkes huzur ve huşu ile, zevk ve heyecanla dinliyorlar ve camideki merasime iştirak ediyorlardı. Ayasofya'da yer bulamayıp da bu dini ihtifali, töreni yakından göremeyenler, şehrin muhtelif mahallelerine konan hususi radyolardan merasimi takip etmişlerdir. Radyosu bulunan gazino ve kıraathanelerde hınca hınçta olmuş, halk bu suretle dini ihtifali dinleyebilmiştir. Bu akşam Ayasofya Camii'nde yapılan ihtifal, tören, Ankara'nın her tarafından ehemmiyetle takip olunmuştur. Hemen her radyonun etrafında büyük bir kalabalık toplanmış ve Mevlid-i Şerif, Türkçe Kur'an surelerini derin bir tahassüsle, duyguyla dinlemiştir. Bilhassa Gazi heykelinin duvarındaki büyük radyonun önünde muazzam bir kalabalık toplanarak, yağmakta olan kara rağmen ana lisanlarıyla yapılmakta olan ilahi hitabeyi saatlerce dinlemiştir. Anadolu'nun her tarafından alınan haberler, kemali tehalükle, ciddiyetle, şurada burada bulunan radyoların etrafında toplandıklarını bildirmektedir. Ajans bu büyük hadiseyi daha evvelden Avrupa'nın her tarafına telgrafla bildirmiş olduğu için, ecnebi memleketlerin pek çoğunda hadisenin ciddi bir alaka uyandırdığı tahmin edilmektedir. Cumhuriyet Gazetesi, Ayasofya Camii'ndeki bu görkemli dini törene büyük önem vererek birinci sayfanın neredeyse tamamını bu habere ayırmıştır. Gazete, Ayasofya'daki dini töreni, tam 6 sütunluk manşetle okuyucusuna duyurmuştur. Dini törene tam sayfa yer veren gazetede Atatürk'ün o sıradaki ziyaretleri bile az sıralarda kısacık ve tek sütun halinde verilmiştir. Bu durum Atatürk'ün din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarına ne kadar büyük önem verdiğinin en açık kanıtı değil midir? O gece Ayasofya Camii'nin devasa kubbesini aşıp radyo aracılığıyla tüm yurda yayılan Arapça ve Türkçe Kur'an ve Mevlid-i Şerif namelerini Türkçe tekbirleri dinleyenlerden biri de radyosu başındaki Atatürk'tür. Atatürk'ün kütüphanecisi Nuri Ulusu, Ayasofya Camii'ndeki dini töreni, o gece yaşananları ve radyosu başında Kur'an dinleyen Atatürk'ü şöyle gözlemlemiştir. Türkçe Kur'an, Ramazan'ın Kadir gecesinde bu sefer o zaman cami olan Ayasofya'da okunacaktı. Başta yine Hafız Saadettin ve Hafız Yaşar olmak üzere Hafızlar Kemal, Sultan Selimli Rıza, Hafız Fahri, Beşiktaşlı Rıza, Muallim Nuri, Hafız Zeki, Hafız Burhan, Türkçe Kur'an'ı hutbe şeklinde Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı'dan başka Tanrı yoktur diye hep birlikte tekbir ve tehlil ile birlikte okudukları mevlidi o gece Atatürk Saray'da radyosundan dinlemişti. Sırf bu mevlidi Ayasofya'dan dinleyebilmek için saray görevlileri camide bir teşkilat kurarak Atatürk'e radyo başında bu Kadir gecesini tüm teferruatıyla dinletme başarısını da gösterdiler. Ben de her zaman olduğu gibi radyoyu dinlerken zaman zaman yanında olurdum. Dualar okunurken kendinden geçtiğini, zaman zaman ise göz pınarlarında yaşların biriktiğini net bir şekilde görerek izlediğim çok olmuştur. Ulusu AGE sayfa 189. Atatürk, Ayasofya Camii'ndeki dini töreni çok beğenmiş ve özel olarak hazırladığı 9 hafızından ve diğer hafızlardan çok memnun kalmıştır. Beğeni ve memnuniyetlerini hafızlara bizzat iletmek için onları Dolmabahçe Sarayı'na iftara davet etmiştir. Atatürk'ün bu onurlandırıcı ince davranışını Hafız Yaşar Okur şöyle anlatmıştır. Ertesi akşam hafızlar saraya geldi. Üst katta muazzam ve mükellef bir iftar sofrası hazırlanmıştı. Atatürk de sofrada hafızlarla birlikte iftar etti. İftardan sonra hafızlara ayrı ayrı Kur'an okuttular. Hepsi teker teker iltifatlarına mazhar oldular. Huzurlarından ayrılırken hafızları Seryaber Bey'in odasına davet ettiler. Orada hafızlara 200 lira ihsanda bulundular. Sonra yine Atatürk'ün emriyle hafızlar otomobillerle evlerine kadar götürüldü. Okur AGE sayfa 22. Atatürk'ün kütüphanecisi Nuri Ulusu da Hafız Yaşar Okur'u doğrulamıştır. Yerebatan ve Ayasofya camilerinde okunan dualardan sonra Atatürk tüm hafızları Dolmabahçe Sarayı'na davet etti ve benim vasıtamla hepsini 250 lirayla taltif etti, ödüllendirdi. Ulusu AGE sayfa 190. Nameli Makamlı Türkçe Kur'an. Atatürk'ün din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmaları için seçilmiş hafızlardan olan Sultanahmet Camii İmamı Hafız Saadettin Kaynak, Fatih Camii'nde Türkçe Kur'an'ın nasıl okunduğunu anlatırken, Türkçe Kur'an'ın halka okunması sırasında yaşanan sıkıntılardan da söz etmiştir. Saadettin Kaynak şöyle diyor. Sıra Türkçe Kur'an tecrübelerine gelmişti. Atatürk'ün arzusu, Kur'an'ın Türkçesinin de aslı gibi makam ve lahm ile okunması merkezindeydi. Fakat bu bir türlü gerçekleşmiyordu. Çünkü tercüme nesirdi. Bununla beraber iyi bir nesir de değildi. Kur'an'ın edaya gelmesi, lahm ile okunması, Arap dilinin medler, gunneler, idgamlar ve buna benzer hususiyetleri oluşundan başka, bir de Kur'an'ın kendisine has olan nefes alma için secabentleri, secci ve kafiyeye benzeyen fakat secci ve kafiye olmayan, nesre benzeyen fakat nesir olmayan, sözün kısası her şeyiyle metni gibi okunmasının da bir mucize oluşundan ileri geliyordu. Türkçe tercümesinde bu vasıfların hiçbiri yoktu. Bu yüzden bir türlü olmuyordu ve olamıyordu. Türkçe hitabet dili olarak çok kuvvetliydi. Bununla beraber Türkçe'de makam ile bir nesri okumak çok acayip bir şey oluyordu. Daha ilk başlangıcında ben bu işin iyi bir sona ermeyeceğini anlamıştım. Hatta Kadir Gecesi Ayasofya Camii'nde Yeni Saray karşısında yapılan ilk tecrübeden dahi arkadaşlarım name ve lahm ile okumalarına karşı ben Mümezzil suresini hitabet tarzında okumuştum. Bunu radyo ile cihanda dinledi. O gece Atatürk sarayda dinleyerek Yaveri Celal Bey'in anlatışına göre ben bu süratle okurken o da defaat ile bravo Saadettin diye bağırmıştır. Bozdağ AGE sayfa 51-52. İyi bir hafız olmasının yanı sıra çok iyi bir de musiki şinas olan Saadettin Kaynağ'ın Atatürk'ün din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarına yönelik bu teknik eleştirileri ve analizleri son derece önemlidir. Saadettin Kaynak, Atatürk'ün Kur'an'ın Türkçesini de Arapçası gibi nameli, makamlı okutmak istediğini, ancak hafızların bütün iyi niyetli çabalarına karşın Kur'an'ın Türkçesini Arapçası gibi nameli, makamlı okumayı başaramadıklarını itiraf etmiştir. Bu durumun nedeni olarak da Arapçanın bir düz yazı metnini bile nameli, makamlı okumaya uygun olmasına karşın Türkçenin buna uygun olmamasını göstermiştir. Ayrıca o sırada eldeki Kur'an tercümelerinin de bu iş için yetersiz olduğunu belirtmiştir. Gerçekten de o sırada 1932 daha Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an tercümesi bitmemiştir. 1936'da bitecektir. Ayrıca Elmalılı tercümesi de bu iş için uygun değildir. O sırada kullanılan Kur'an tercümesi son derece yetersiz olan Cemil Said'in Kur'an tercümesidir. Saadet'in kaynağı bu tespitleri bizleri bir kere daha aklı kemalle yüzleştirmektedir. Şöyle ki Saadet'in kaynağın 1932'de deneyerek gördüğü bu gerçekleri Atatürk dinde öze dönüş projesini düşünmeye başladı. 1923-1924 yıllarında üstelik denemeden görerek hareket etmiştir. Atatürk o sırada eldeki Kur'an tercümelerinden hiçbirinin nameyle, makamla okunabilecek özellikte olmadığını fark ederek yeni yaptıracağı Kur'an tercümelerinden en azından birinin nameyle, makamla okunabilecek özellikte olmasını istemiştir. İşte bu nedenle Kur'an tercümesi görevini 1924 yılında Elmalılı Hamdi Yazır'la birlikte usta şair Mehmet Akif Ersoy'a da vermiştir. Atatürk 1932 yılından itibaren camilerde name ile makamla Türkçe Kur'an okutmayı planlarken, bu planını en mükemmel şekilde hayata geçirebilmek için Mehmet Akif Ersoy'un söz ustalığını, usta şairliğini kullanarak hazırlayacağı nameye, makama uygun Türkçe Kur'an'a güvenmiştir. Atatürk başka adam bulamadı mı? Kur'an tercümesi görevini neden Mehmet Akif gibi bir şaire verdi sorusu da böylece kendiliğinden yanıt bulmaktadır. Atatürk, Kur'an'ın ses güzelliklerini koruyarak, akustiğini yansıtarak, nami ve makamla okunabilecek şekilde ancak Mehmet Akif'in Türkçe'ye tercüme edeceğine inandığı için bu görevi özellikle ona vermiştir. Ancak büyük bir olasılıkla Atatürk'ün bu düşüncesi, Kur'an'ın Arapça aslının yasaklanacağı, namazda da bu Türkçe Kur'an tercümesinin kullanılacağı şeklinde çarpıtılarak Mehmet Akif Ersoy'a aktarılmıştır. Bilindiği gibi Türkiye'den uzakta Mısır'da çalışmalarını devam eden Akif, kulağına gelen bu dedikodulara kanarak ve çok daha da önemlisi yaptığı tercümenin Atatürk'ün kendisinden istediği mükemmellikte bir tercüme olmadığına inanarak bu işten vazgeçmiştir. Akif 1935'te Türkiye'ye geldiğinde Atatürk'ün hala onun Kur'an tercümesinin peşinde olmasının nedeni, Türkçe Kur'an'ın name ile makamla okunabilmesi için ille de Akif'in tercümesine ihtiyaç duymasındandır. Elmalılı Hamdi Yazır'ın 1936'da bitirdiği tercüme de bu iş için uygun değildir. Atatürk, Dr. Reşit Galip'in Türk'ün milli dini İslamiyet tezindeki gibi gerçekten de İslamiyet'i her yönüyle Türk'ün milli dini haline getirmek istemiştir. Bu amaçla İslamiyet'in ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümelerinin bir Müslüman Türk'ün her isteğini ve ihtiyacına kolayca yanıt vermesini amaçlamıştır. Nitekim 1924 yılında TBMM'nin onayıyla ve Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle aynı anda bir Kur'an tercümesi, bir de Kur'an tefsir ve tercümesi hazırlatmak için hem ünlü din alimi Elmalılı Hamdi Yazır'a hem de usta şair Mehmet Akif Ersoy'a görev vermiştir. Elmalılı'nın hazırlayacağı Kur'an tefsir ve tercümesi, Kur'an'ın hem anlamını hem yorumunu bilmek isteyenlere hitap ederken, Akif'in hazırlayacağı Kur'an tercümesi, yine Kur'an'ın hem anlamını bilmek isteyenlere hem de tıpkı Arapça Kur'an okurken olduğu gibi, Türkçe Kur'an'ı da name ile makamla okumak isteyenlere hitap edecektir. Görüldüğü gibi Atatürk, Türk insanının bütün Kur'an'ı ihtiyaçlarını düşünüp o doğrultuda çalışma başlatmıştır. Atatürk, Arapça Kur'an'ı yasaklamamıştır. Atatürk düşmanlarının öteden beri tekrarlayıp durdukları yalanlardan biri de, Türkçe ibadet çalışmaları yapan Atatürk'ün Kur'an'ın orijinal Arapça metni yasakladığı ya da yasaklamayı planladığı şeklindedir. Oysa ki evet, Atatürk din dilinin Türkçeleştirilmesine büyük bir önem vermiş, bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmış, Kur'an'ı, duaları, hutbeyi, ezanı Türkçe'ye tercüme ettirmiş, camilerde Türkçe Kur'an, Türkçe dua, Türkçe hutbe ve Türkçe ezan okutmuştur. Bütün bunları Müslüman Türk insanının dinini anlayarak, bilerek yaşaması için yapmıştır. Ancak Atatürk hiçbir zaman Kur'an'ın orijinal Arapça metni yasaklamayı düşünmemiş, bu konuda hiçbir çalışma yapmamış, yaptırmamıştır. Meydan AGE sayfa 702. Nitekim 1932 yılında camilerde Türkçe Kur'an, dua, tekbir, ezan, mevlüt uygulamaları sırasında Kur'an'ın, surelerin ve duaların önce Arapça orijinali, sonra Türkçe tercümeleri okunmuştur. Atatürk, hafızlara verdiği talimatlarda Kur'an'ın önce Arapça aslının okunmasını, namazın bu şekilde kılınmasını fakat daha sonra okunan ayet ve surelerin Türkçe anlamlarının açıklanmasını istemiştir. Bütün hafızlar Atatürk'ün bu talimatı doğrultusunda hareket etmiştir. Bu konuda aşırıya kaçanlar ise cezalandırılmıştır. AGE sayfa 703. Din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarının canlı tanıklarından dönemin din adamları Atatürk'ün Kur'an'ın orijinal Arapça metninin okunmasını hiçbir şekilde yasaklamadığını ifade etmişlerdir. Örneğin Hacı Nimet Camii Hatibi Ercüment Demirer bu konuda şu değerlendirmeyi yapmıştır. Eğer Atatürk Kur'an'ın aslının okunmasını yasaklamış ve sadece Türkçe olarak okunmasını uygulamış olsaydı, biz de bir Müslüman olarak bunu Kur'an'a bir müdahale olarak kabul eder, tenkit ederdik. Demirer AG'ye sayfa 8. Atatürk, dinde öze dönüş projesi kapsamında din dilinin Türkçeleştirilmesine büyük önem vermiş, öncelikle Kur'an'ın Türkçe tercümesinin hazırlanmasını ve Müslüman Türk halkının bu tercümeyi kullanıp anlayarak, düşünerek ibadet etmesini istemiştir. O, kişisel olarak Türklerin Kur'an'ı anlayacakları dilde, yani Türkçe okumalarını, dualarını Türkçe etmelerini, hatta namazlarını bile Türkçe kılmalarını, Türkçe ibadet istemiştir. Ancak bu isteğini hiçbir zaman Müslüman Türk halkına zorla kabul ettirmek gibi bir baskıcı tavır sergilememiştir. Atatürk'ün genç cumhuriyeti, ne Türkçe Kur'an'ı, ne Türkçe duayı, ne de Türkçe ibadeti zorunlu kılan ya da Arapça Kur'an'ı yasaklayan bir yasa, kanun, kararname çıkarmıştır. Bu konuda hiçbir zaman hiç kimseye baskı yapmamıştır. Yalnızca ezanın Türkçe okunmasını zorunlu kılan bir yasa çıkarmıştır. Süleymaniye Camii'nde Türkçe hutbe. Daha önce anlattığım gibi Atatürk'ün din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmaları içinde Türkçe hutbe konusu da çok önemli bir yere sahiptir. Atatürk din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmaları kapsamında ilk Türkçe hutbeyi 1932 yılı Ramazan ayında İstanbul Süleymaniye Camii'nde okutmuştur. Atatürk bu önemli görevi Hafız Saadettin Kaynağı vermiştir. Süleymaniye Camii'nde ilk Türkçe hutbenin nasıl okunduğunu Saadettin Kaynak'tan öğrenelim. Haydi bakalım, Türkçe hutbeyi Süleymaniye Camii'nde oku. Ama okuyacağını evvela tertip et, bir göreyim, dedi. Yazdım, verdim, beğendi. Fakat, paşam, bende hitabet kabiliyeti yok, bu başka iş, hafızlığa benzemez, dedim. Zaman yok, bir tecrübe edelim, buyurdu. Bunun üzerine tekrar sordum. Hutbeye çıkarken sarık saracak mıyım? Hayır, sarığı bırak. Benim gibi baş açık ve fıraklı. Ne diyeyim, inkılap yapılıyor, peki dedim. O gün hınç hınç dolu olan Süleymaniye Camii'nde cemaat arasına karışmış 150 de sivil polis vardı. Bu tedbirin isabetli olduğu da çok geçmeden anlaşıldı. Ben Türkçe hutbeyi okur okumaz kalabalık arasından bilahare Arap olduğu anlaşılan biri sesini yükselterek ''Bu namaz olmadı!'' diye bağırdı. Fakat çok şükür itiraz eden yalnız bu Arap'tı. Komisyon, Atatürk'ün İslam'a bakışı, belgeler ve görüşler, sayfa 71-72, Borak, Atatürk ve Din, sayfa 121, Meydan AGE, sayfa 709. Saadettin Kaynağ'ın Süleymaniye Camii'nde okuduğu ilk Türkçe hutbe, ertesi günkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine ''İlk Türkçe hutbe dün okundu'' biçiminde yansımıştır. Haberin alt başlıkları da şöyledir. Süleymaniye'de Türkçe hutbe. Camiye valip dolmuştu. Hutbe okunurken bir taraftan da tekbir alınıyordu. Dün bütün camiler hınca hınç dolmuş, halk Türkçe Kur'an dinlemiştir. Cumhuriyet Gazetesi ilk Türkçe hutbe haberini manşetten 6 punto olarak vermiştir. Bu durum, daha önce de belirttiğim gibi Atatürk'ün din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarına ne kadar çok önem verdiğinin göz ardı edilen kanıtlarından biridir. Haberin ayrıntıları ise şöyledir. Dün Ramazan'ın son cuması olduğu için camiler her günkünden daha kalabalıktı. Bu Ramazan, halkın Türkçe Kur'an'a karşı gösterdiği büyük alaka ve tezahürü yüzünden, mabetlerimizde hasıl olan izdiham, dünkü cuma namazında Ayasofya'da Beyazıt, Fatih, Süleymaniye gibi camilerimizde en azami şeklini almış bulunuyordu. Bilhassa Süleymaniye Camii'nde sesinin güzelliği ile de maruf tanınan Hafız Saadettin Bey tarafından Türkçe hutbe okunacağını haber alanlar cuma namazından çok evvel camiyi doldurmuşlardır. Namaz saati geldiği zaman izdiham öyle bir hal almıştı ki camiye namaz kılmak için girenlerin kıpırdanmalarına imkan kalmamış ve yüzlerce kişi içeri giremeyerek avluda kalmıştır. Cumhuriyet Gazetesi 1932. Atatürk'ün 1932 yılı Ramazan ayında bizzat hazırladığı 9 hafızın İstanbul'un Güzide camilerinde Türkçe Kur'an, Türkçe dua, Türkçe tekbir, Türkçe hutbe ve Türkçe mevlüt okuması halkın büyük ilgisini çekmiştir. Cumhuriyet gazetesi bu büyük ilgiyi Türkçe Kur'an okunan camiler dolup taşıyor manşetiyle okuyucularına ulaştırmıştır. Dün birçok camide güzel sesli hafızlar Türkçe Kur'an okudular. Hafız Burhan Bey'in mukabelesi başlıklı haberde şu bilgilere yer verilmiştir. İlk defa olarak Riyaseti Cumhur Orkestrası Alatürk Aşık ve Hafız Yaşar Bey tarafından okunan Türkçe Kur'an'ın halk arasında uyandırdığı alaka ve tesir devam etmektedir. Dün de şehrimizin birçok küçük muhtelif camilerinde muktedir hafızlar tarafından Türkçe Kur'an okunmuştur. Hafız Burhan Bey, Kabataş Camii'nde El Furkan Suresini Türkçe olarak okumuştur. Hafız Burhan Bey, Davutpaşa Sultanisi'nden mezundur. Bir zamanlar Mabeyn Mızıkası'nda bulunmuştur. Sesi çok güzeldir. Kendisinin Türkçe Kur'an okuyacağını haber alan halk, camiyi erkenden doldurmuş, büyük bir kalabalıkta mukabeleyi kapıdan ve pencerelerden dinlemeye mecbur kalmışlardır. Cemaat arasında ekseriyeti kadınların, şık ve temiz giymiş hanımların teşkil ettiği görülmüştür. Halkın Türkçe Kur'an okunan camilere akın etmesini sadece merakla açıklamak olanaksızdır. Müslüman Türk halkı, asırlardır duvarında asılı duran Arapça Kur'an'ın, bir hocanın iki dudağı arasından dökülen Arapça sözlerin ne anlama geldiğini ilk kez anlama fırsatı bulmuş ve bu fırsatı değerlendirmek istemiştir. Asırlar sonra ilk kez Müslüman Türk halkı, Atatürk'ün ifadesiyle peşinde koştuğu Kur'an'da neler olduğunu öğrenmiştir. 18. ayrımın sonu, sayfa 255.